Ayrım 18, Stepançikova Köyü, Dostoyevski, sayfa 193. İkinci ve son bölüm. Birinci kısım, takip. Deliksiz bir uykuya dalmış, rüya bile görmeden uyuyordum. Birden ayaklarımın üstüne 10 pudluk bir ağırlığın çöktüğünü hissettim. Dipnot, 1 pud 16.38 kilo. Bağırarak uyandım. Ortalık aydınlanmıştı. Pencereden güneşin ışıl ışıl parladığı görülüyordu. Yatağında, daha doğrusu tam ayaklarımın üstünde Bay Bahçeyev oturuyordu. Onun olduğuna şüphe edilemezdi. Ayaklarımı zar zor kurtardıktan sonra yatağın içinde doğruldum ve henüz uyanmış adamın mahmurluğu ile ona bakmaya başladım.
"Bir de bakıyor," diye bağırdı. "Niye gözlerini diktin bana? Kalksana anam babam, kalk. Yarım saattir uyandırmaya çalışıyorum. Aç gözlerini bakayım."
"Ne oldu ya? Saat kaç?"
"Vakit daha erken ama iki gözüm bizim Fevronya günün ağarmasını beklemeden tüydü. Kalk, takibine gidiyoruz."
"Hangi Fevronya?"
"Şu deli kadın işte, tüydü. Daha şafak sökmeden tüydü. Uyandırayım diye hemen sana koştum. Ama başarıncaya kadar 2 saat geçti. Kalk anam babam, kalk, dayınız da bekliyor."
Sonra hırçın ama memnunluk dolu bir sesle,
"İşte size bayram," diye ekledi.
"Kimden, neden bahsediyorsunuz?" diye sabırsızlıkla sordum. Bununla birlikte meseleyi anlamaya başlıyordum. Tatyana Ivanovna olmasın bu?
"Başka kim olacak ki? Elbette o. Söylüyordum, böyle olacağını önceden söylüyordum zaten. Ama dinlemediler ki. Şimdi sizlere tam bir bayram yaptırdı işte. Aşk delisidir o. Aşk kafasına öyle bir mıhlanmış ki. Tuh! Ya öteki? Öteki de ne dersin? Şu keçi sakallı ya."
"Demek Mizinçikoğlu, ha?"
"Tüh, tövbeler olsun. Kendine gelsene anam babam. Şu mübarek bayram günü hürmetine ayıl bari. Akşam o kadar kaçıracak ne vardı? Bak hala kafanın dumanı dağılmamış. Hangi Mizinçikov'dan bahsediyorsun? Mizinçikov'la değil, Obnoskin'le kaçtı. İvan İvaniç Mizinçikov aklı başında adamdır. Şimdi bizimle birlikte takibe hazırlanıyor."
"Ne diyorsunuz? Obnoskin'le ha?" diye bağırdım ve şaşkınlıktan yatağımın içinde zıpladım bile. Şişko oturduğu yerden fırlayarak,
"Amma da ters adamsın be," diye seslendi. "Ben onu okumuş bir adam bilerek bir olayı anlatmaya geliyorum. O ise inanmak bilmiyor. Şimdi bak, bizimle birlikte gelmek istiyorsan kalk. Ayağına pantolonunu geçir, hazırlan. Burada çene çalmaya gelmedim. Zaten senin de epey zaman öldürdüm."
Fena halde öfkelenerek dışarı çıktı. Havadisin verdiği şaşkınlıkla yatağımdan fırladım. Acele acele giyinerek aşağıya indim. Dayımı evde bulacağımı tahmin ettim. Orada galiba olay henüz duyulmamıştı. Herkes uykudaydı. Usulcacık büyük kapıdan yukarıya çıktım. Girişte Nastenka ile karşılaştım. Üstünde sabahlık mı, gecelik mi olduğunu pek fark edemediğim bir şey vardı. Saçları dağınıktı. Yataktan henüz kalktığı, birisini beklediği belliydi. Sararmıştı. Korku içinde titrek bir sesle,
"Tatyana Ivanovna Obnoskin ile kaçmış. Doğru mu bu?" diye sordu.
"Doğruymuş. Dayımı arıyorum. Peşinden gideceğiz."
"Ah, getirin onu buraya, çabuk getirin. Eğer geri getirmezseniz mahvolur."
"İyi ama dayım nerede?"
"Herhalde ahırların yanındadır. Arabayı hazırlıyorlar da. Ben de onu bekliyordum. Size bir şey söyleyeceğim. Ona bugün mutlaka gideceğimi, artık karar verdiğimi söyleyin. Babam götürecek beni. Mümkünse hemen şimdi gideceğiz. Artık her şey mahvoldu, her şey bitti."
Nastenka bunları söylerken kendinden geçmiş gibiydi. Birden ağlamaya başladı. Galiba bir isteri buhranının başlangıcıydı. Bunu yatıştırmaya çalışarak, "Yapmayın Nastasya Yevgrafovna, sakin olun," diye yalvarıyordum. "Bunlar hep ayrı alamet şeyler, bak göreceksiniz." Nastenka tıkanıyor, elinde olmayarak kuvvetle ellerimi sıkıyordu.
"Bilmem ne olduğunu, ben de bilmiyorum," diye kekeledi. "Lütfen ona deyin ki..."
O anda kapının dışından sağ taraftan gürültüler duyuldu. Nastenka ürktü. Elimi bırakarak sözünü bitirmeden merdivenden yukarıya koşmaya başladı. Arkadaşlarımı, yani dayımı, Bahçeyev'i ve Mizinçikov'u avluda ahırların yanında buldum. Bahçeyev'in arabasına atlar yeni koşuluyordu. Yola çıkmak için her şey hazırdı. Beni bekliyorlardı. Dayım beni görünce "işte geldi," diye bağırdı. Sonra yüzünde garip bir ifadeyle "duydun mu kardeş?" diye ekledi. Bakışlarında, sesinde, hareketlerinde korku, şaşkınlık, bununla beraber biraz da ümit vardı. Hemen meselenin ayrıntısını anlattılar. Bay Bahçeyev gayet rahatsız geçirdiği geceden sonra köyünden 5 verst ötedeki manastıra sabahın ilk aidine yetişmek üzere şafakla evden çıkmış. Tam büyük yolun manastır yoluna kavuştuğu dönemeçte hızla geçen bir araba, arabanın içinde de Tatyana Ivanovna ile Obnoskin'i görmüş. Tatyana Ivanovna'nın ağlamış, ürkek bir hali varmış. Bağırarak Bay Bahçeyev'e doğru kollarını uzatmış. Anlatışına göre imdat diliyormuş. Bay Bahçeyev o keçi sakallı keratada bir köşeye sığınmış, hiç kıpırdamıyordu. Ama yağma yok, bizden saklanamazsın diyordu. Bunun üzerine Stepan Alekseyeviç uzun boylu düşünmeksizin arabasını geriye çevirmiş, Stepan Çikovo'ya gelerek dayımı Mizinçikov'u ayağa kaldırmış, sonunda beni de uyandırmıştı. Hemen kaçanların peşine düşmeye karar verdik.
Ne dersiniz şu Obnoskin'e ha? Kimin aklına gelirdi ki?
Dayım bunu söylerken sabit bir bakışla bana bakıyor, sanki böylelikle başka bir düşüncesini anlatmak istiyordu. Mizinçikov son derece tepkiyle ve yüzüme bakmamaya çalışarak ''Bu alçak adamdan her zaman her türlü ahlaksızlık beklenebilirdi.'' diye bağırdı. Bay Bahçeyev arabaya binerek
''Gidiyor muyuz?'' dedi. ''Yoksa geceye kadar burada birbirimize masal mı anlatacağız?''
Dayım onayladı. ''Gidelim, gidelim.''
''Her şey yolunda gidiyor dayı.'' diye fısıldadı. ''Gördünüz mü ne kadar usturuplu oldu bu iş?''
''Bırak canım, günaha girme. Hem şimdi onlar...'' İş istedikleri gibi olmadığı için ceza olarak ötekini kovacaklardır, anlıyor musun?
Bay Bahçeyev ikinci defa,
''Hadi Yegor İlyich, fısıldaşacak mısınız yoksa yola mı çıkacaksınız?''
diye bağırdı.
''İsterseniz hayvanları çözelim de atıştıralım biraz. Ne dersiniz, bir iki kadehçik yuvarlayalım mı?''
Bu sözler öyle hiddet dolu bir alayla söylenmişti ki Bay Bahçeyev'in isteğini hemen yerine getirmemek imkansızdı. Hepsi derhal arabaya bindiler, atlar hızla yola koyuldu. Bir süre hepimiz sustuk. Dayım bana anlamlı anlamlı bakıyor ama başkalarının yanında konuşmak istemiyordu. Sık sık düşünceye dalıyor, sonra birden uykudan uyanıyormuş gibi kendine geliyor, titriyor, heyecanla etrafa bakınıyordu. Mizinçikov görünüşte sakindi, sigarasını içiyordu. Duruşunda haksız yere hakarete uğramış adamın vakur hali vardı. Yalnız Bahçeyev hepimizin hesabına köpürüyor, söyleniyor, herkese ve her şeye gizlemediği bir hiddet duyarak öfleyip pöflüyordu. Durmadan yere tükürüyor, bir türlü rahat edemiyordu. Dayım birdenbire, ''Stepan Alekseyeviç, Mişino'ya gittiklerinden emin misiniz?'' diye sordu. Sonra bana dönerek açıkladı.
''Buradan 20 verst ötede küçücük, 30 kişilik bir köy, bunu eski sahiplerinden işinden ayrılmış bir il memuru aldı. Dünyada eşine rastlanmayacak lanet herifin biriymiş. Böyle söylüyorlar. Ama kim bilir, belki de yanlışları var. Stepan Alekseyeviç, Obnoskin'in oraya gittiğini, o memurun da kendisine yardım ettiğini ileri sürüyor.''
Bahçeyev silkindi.
''Ne sandınız ya?'' diye bağırdı. ''Mişino'ya gittiler diyorum size. Ama belki şimdi Mişino'da Obnoskin'in yerinde yeller esiyordur, o da başka. Avluda 3 saat boşu boşuna çene çaldıktan sonra.''
Mizinçiko ''merak etmeyin, buluruz.'' dedi.
''Beklesen buluruz. İşleri yok da seni bekleyecekler. Herif kuşu tıktı kafese bir kere, artık onu zor yakalarsın.''
''Dayım üzülme Stepan Alekseyiç, üzülme.'' dedi. ''Nasıl olsa ulaşırız onlara. Henüz bir şey becermeye zaman bulamamışlardır. Böyledir, görürsün bak.''
Bahçeyev hiddetle ''zaman bulamamışlar.'' diye tekrarladı. ''O karının beceremediği şey var mıdır? Sessizliğine bakmayın siz.''
Sonra incecik bir sesle ve birini taklit ediyormuş gibi
''Sessizdir, felaketlere uğramıştır.'' diye ekledi. ''Ama zavallınız bize külahı ters giydiriverdi. Daha gün doğmadan dilimiz dışarıda yollara düştük. İnsan bunların yüzünden mübarek bayram gününde ibadetini de yapamıyor, tüh!''
''İyi ama o ne küçücük bir çocuk, ne vesayet altında bulunuyor.'' dedim. ''Kendi istemedikten sonra çeviremeyiz, nasıl yapmalı bilmem.''
Dayım şüphesiz cevabını verdi, ama emin ol o da bunu isteyecek. Şimdi bunu yaptı ama bizi görünce hemen dönecektir, eminim. Onu kendi haline bırakmaya gelmez. Bu bizim vazifemiz.
Bahçeyev hemen bana atılarak ''Vesayet altında değilmiş.'' diye bağırdı. ''Aptal o. Anam babam vesayet altında değil ama aptalın aptalı. Sana dün söylemek istemedim. Geçen gün yanlışlıkla odasına girmiştim. Baktım tek başına aynanın karşısında ellerini kalçalarına dayamış, ekosez oynuyor.
Dipnot eski bir dans.
Ya giyinişi? Modellerin taklidi, tam bir model. Tükürerek çıktım odasından. Böyle olacağını daha o zaman anlamıştım zaten.
Biraz çekinerek, ama Tatyana Ivanovna'yı ayıplamamalı dedim. Sağlığının yerinde olmadığı, yani daha doğrusu böyle bir alışkanlıktan mustarip olduğu malum. Bana kalırsa bu işte suç onun değil, sırf Obnoski'nin.
Şişko hiddetinden morardı bir de.
Sağlığın yerinde değilmiş diye atıldı. Gel de konuş bununla. Alemi çıldırtmaya yemin ettin galiba. Hem de bunu dünden beri yapmış olacaksın. Aptaldır o anam babam. Tam anlamıyla aptal. Sağlık durumunun bununla hiçbir ilişiği yok. Ta küçüklüğünden beri Cupidon'la bozmuştur.
Dipnot Cupidon, mitolojide aşk tanrısı.
Ama Cupidon onu bu defa pek coşturdu. O ciğeri beş para etmeyecek keçi sakallı herifle paracıklarını cebine yerleştirdi. Şıngırdata şıngırdata kaçıyor. İçinden kıs kıs da gülüyordur.
Siz onu Tatyana Ivanovna'yı hemen bırakır mı sanıyorsunuz?
Ne sandındı ya? Böyle değerli malı boynuna takıp taşıyacak mı yani? Soyar soğana çevirir, bir yol kenarında çalılar arasına oturtur, sonra da pırr diye uçuverir. Bizimki de oturduğu yerde çiçekleri koklasın.
Dayım seninki de artık hayal canım diye bağırdı. Hem ne diye bu kadar kızıyorsun Stepan? Hayret ediyorum yani, bundan sana ne?
İnsan değil miyim? Kızıyorum. Benimle bir ilişiği olmadığı halde yine de kızıyorum. Belki de bunu sevdiğim için yapıyorum. Hay dünya batsın, ne diye geldim buraya? Niye yolumu çevirdim sanki? Benimle ne ilgisi vardı bunların?
Bay Bahçeyev böylece söylenip duruyordu ama ben artık ona kulak vermiyor, peşini kovaladığımız Tatyana Ivanovna'yı düşünüyordum. Aşağıya onun sonraları en güvenilir kaynaklardan öğrendiğim ve maceralarının açıklanması için bilinmesi gerekli özgeçmişini kısaca yazıyorum. El evinde büyümüştü. Zavallı bir öksüz çocuk, zavallı bir genç, sonra da zavallı bir kart kız olan Tatyana Ivanovna bütün zavallı hayatı boyunca keder, öksüzlük, hakaret, azar ve başkasının verdiği ekmeği yemenin acılığını bol bol tattı. Neşeli, alıngan, aşırı derecede hoppaydı. İlk gençliğinde acı dolu hayatına şöyle böyle tahammül edebilmişti. Ama zamanla Tatyana Ivanovna gitgide sararak zayıflamaya başladı, hırçınlaştı, alınganlığı hastalık derecesini aldı. Kendini sınırsız bir hayalciliğe kaptırdı. Hayal kurduğu sıralar bazı bazı isterik ağlamalar, titremeler, hıçkırmalar da geliyordu. Gerçek onu dünya saadetlerinden ne derece uzaklaştırıyorsa o da kendini o ölçüde hayalciliğe kaptırıyordu. Aklın almayacağı zenginlik, solmaz bir güzellik, prens yahut generallerin zarif zengin oğullarından talipler kuruyordu. Bunlar temiz kalplerini ona sunarak ayaklarının dibinde aşktan ölüyorlardı. Sonunda o geliyordu. Bu güzellik ideali türlü türlü meziyet sahibi, coşkulu, sevgi dolu, sanatkar, şair bir general oğluydu. Bütün bu hayallerin ya hepsi ya sırayla birkaçı yalnız rüyada değil, uyanıkken de Tatyana Ivanovna'nın kafasını dolduruyordu. Ama bünyesi bu ardı kesilmeyen hayal afyonuna dayanamayarak zayıflamaya başladı. O sıralar felek ona son bir oyun oynadı. Tatyana Ivanovna dayanılmaz şartlar altında ihtiyar, dişsiz, son derece dırdırcı bir koca karının yanında nedime olarak bulunuyordu. Her suç ona yükleniyor, yediği her lokma kadının sırtından giydiği her eski başına kakılıyor, her isteyen ona hakaret edebiliyordu. Bu azaplı hayat içinde bunalan ama bir yandan da en çılgınca, en ateşli hayaller kuran Tatyana Ivanovna birdenbire uzak bir akrabasının ölüm haberini aldı. O vakte kadar hoppa kızın hiç arayıp sormadığı bu akrabanın bütün ailesi, yakınları çoktandır ölmüşlerdi. Kendisi memleketin öbür ucunda ücra bir köşede tek başına kapalı sessiz bir hayat yaşıyordu. Garip, tasalı, tefecilik yapan bir adamdı. Ayrıca kafatası ilmiyle de uğraşırdı. Büyük bir servet birden gökten gelen bir altın hazinesi şeklinde adeta bir mucize gibi Tatyana Ivanovna'nın kucağına düştü. Ölen akrabanın biricik yasal varisiydi. Eline tam 100.000 gümüş ruble geçti. Feleğin bu garip cilvesi onu mahvetti. Gerçekten adam akıllı sarsılmış bir kafa bu durumda bütün hayallerinin gerçekleşeceğine nasıl olur da inanmazdı.
Böylelikle zavallıcık aklının son kırıntısına da veda etmek zorunda kaldı. Saadetten kendini kaybederek tatlı cazibeli ulaşmaya imkanı olmayan hayal dünyasına hem de bir daha dönmemecesine daldı. Hakikat aleminin düşünce, kaygı ve engellerine, şu önüne geçilmez 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin kanunlarına ne lüzum vardı sanki? Tatyana Ivanovna 35 yaşıyla göz kamaştırıcı hayallerini, sonbaharın hazin soğuğu ile aşkın ihtişamlı, ölçüye sığmaz zevkini içinde gayet kolaylıkla bağdaştırabiliyordu. Hayatında bir kere hayali gerçekleşmişti. Şu halde neden öbür istediklerine de kavuşmayacaktı? Niçin o çıka gelmesindi? Tatyana Ivanovna düşünmeden inanıyordu. Kafasını bir yandan o ideal sevgilisi doldururken bir yandan da başka tipte talipler düşünüyordu. Nişanlı nişansız şövalyeler, asker sivil şahıslar, ordu, hassa alayı subayları, asil kişiler, Paris görmüş yahut sadece Moskova'ya gitmiş şairler kafasını işgal edenler arasındaydı. Sakallı sakalsız kimseler, İspanyol vari sakalı olanlar, olmayanlar. İspanyollar, İspanyol olmayanlar ama tercihen İspanyollar. Tatyana Ivanovna'nın hayalini gece gündüz korkunç bir kalabalık halinde dolduruyor, etraftakiler de endişe uyandırıyordu. Kızcağızın tımarhaneyi boylamasına az kalmıştı. Bütün bu güzel hayal tipleri aşk taşan parlak bir çember halinde etrafını çevirmişlerdi. Tatyana Ivanovna günlük hayatta da her şeyi böyle fantastik bir şekilde görüyordu. Kime baksa herkes ona aşık olurmuş, önünden her geçen İspanyolmuş, bir ölen olsa mutlaka ona aşkından ölmüşmüş. Aksi gibi kurduğu hayallere inanmasına sebep olacak durumlarla karşılaşıyordu. Gerçekten Obnoskin, Mizinçikov gibi kimseler böyle maksatlarla peşinden koşuyorlardı. Etrafında herkes birdenbire her istediğini yapmaya, ona yaltaklanmaya, şımartmaya başlamıştı. Bunların parası hatırına yapıldığı zavallı Tatyana Ivanovna'nın hatırından bile geçmiyordu. Bütün insanların bir mucizeyle birden iyileşerek, hoş, neşeli, sevimli ve iyi yürekli oluverdiklerinden emindi. O henüz gelmemişti ama hiç şüphe yok gelecekti. Zaten şimdiki yaşayışı hiç de fena değildi. Cazip de eğlence doluydu. Buna göre daha bekleyebilirdi. Tatyana Ivanovna şeker yiyor, zevk sürüyor, roman okuyordu. Romanlar hayal gücünü daha çok kızıştırıyor, çoğu zaman da daha ikinci sayfalarında bırakılıyordu. Tatyana Ivanovna'nın daha uzun okumaya tahammülü yoktu. İlk satırlar aşka en ufak bir ima, hatta bazen bir manzara, oda veya tuvalet tarifi onu hemen hayal alemine sürüklüyordu. Durmadan yeni elbiseler, dantel, şapka, başlıklar, kurderalar, kumaş ve işleme örnekleri, patronlar, şeker, çiçek, küçük köpekler getirtiliyordu. 3 kız odasında sabahtan akşama kadar dikişle meşguldü. Küçük bayan da sabahtan akşama kadar, hatta geceleri bile ceketlerinin süslerinin provasını yapıyor, ayna karşısında kırıtıyordu. Mirasa konduktan sonra adeta gençleşmiş, güzelleşmişti. Tatyana Ivanovna ile ölen General Krahotkin arasında ne gibi bir akrabalık bulunduğunu hala bilemiyorum. Bence akrabalık Tatya Ivanovna'yı elde ederek dayımı onun parasıyla evlendirmek isteyen generalin karısının uydurmasından ibaretti. Bay Bahçeyev Kupido'nun Tatyana Ivanovna'yı coşkunluğun son raddesine ulaştırdığını söylemekte haklıydı. Obnoskin'le kaçtığı haberini alır almaz dayımın hemen onu yakalayarak geri getirmeyi düşünmesi pek doğruydu. Zavallı başına buyruk bırakılamazdı. Kötü insanların eline düşer hemen mahvolurdu. Mişino'ya vardığımız zaman saat 10'a geliyordu. Bu çukurda kalmış ana yoldan 2-3 verst ötede ufak yoksul bir köyceğizdi. Çatıları kararmış samanla yarım yamalak örtülü, isli çarpık kulübeler yolculara mahzun, sevimsiz bir şekilde bakıyordu. Bir verstin 1/4 kadar bir mesafede ne bir bahçe ne de ufak bir yeşilliğe rastlanıyordu. Tek bir yaşlı söğüt, adı ancak havuz olan yeşilimtırak bir su birikintisinin üzerine eğilmiş uyukluyordu. Böyle bir yer değişikliği Tatyana Ivanovna üzerinde iyi etki bırakmayacaktı herhalde. Beylerin evi yeni, uzun, dar bir yapıydı. 6 pencere aynı hizada yapılmıştı. Evin damı üstünkörü bir şekilde samanla örtülüydü.
Memur çiftlik sahibi her şeye yeni yeni başlıyordu. Avlusu bile henüz çevrili değildi. Ancak bir tarafta kurumuş yaprakları henüz dökülmemiş fındık dallarından bir çit yapılıyordu. Çitin yanında Obnoski'nin arabası duruyordu. Suçluları tepeden inme bastırmıştık. Açık bir pencereden bağırma, ağlama sesi geliyordu.
18. ayının sonu. Sayfa 205.